Ayrım 26. Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing. Sayfa 270. Vinçler ağırlık altında ezilip sızlandı ve onları kontrol eden makaraları kullanan işçiler söylenmeye devam ettiler. Bugün boşalttıkları 6. gemiydi. Hollanda'dan gelen ve sadece kumaş balyalarından oluşan yük kurşun gibi ağırdı. Kasa yığınına sırtını dayamış olan Matthias gelen malların listesini kontrol etti ve almaya niyetli olduklarını işaretledi. Ticaret imtiyazı diye geçirdi içinden. Hızla Köln'ün ekonomisinin temel taşlarından biri olma yolunda ilerliyordu. Bir yıl kadar önce kabul edilmişti ve artık hiçbir tacir ister doğuda Macaristan, Polonya, Bohemya, Baviera, kuzeyde Flamanya, Brabant ya da yukarı Ren'den geliyor olsun, mallarını 3 gün boyunca şehirde satışa sunmadan transit olarak alıp götüremeyecekti. Bu öncelik karayoluyla gelen mallar için de geçerliydi. Matthias'a göre bu imtiyaz için şehir gereğinden çok daha uzun bir süre beklemişti. Yüzyıldan uzun bir süredir kayıp bir ruhun peşine düşmüş şeytan gibi bu imtiyazın peşindeydiler. Nispeten dar olan Orta Ren kanalı Köln'de başladığı için mallarını nehir yukarı götürmek isteyen tacirlerin onları daha küçük gemilere aktarmaktan başka çaresi yoktu. Malların bu zaman zarfında satın alınabilmesi şansına sahip olmak akıllıca değil miydi? Bu doğal yapının vatandaşlarına bir hak sağladığını düşünmüyorlardı. Yoksa Tanrı'nın sadece tacirler daha fazla para kazansın diye kanalı dar yarattığını düşünmek küfür değil miydi? Fakat daha sonra kilise ve tüm kurumları tacir ve soyluların dünyevi menfaatlerini paylaşmak gibi bir fikre kapıldı. Her zaman cemaatinin ihtiyaçlarını ön planda tutan Hofstadenli Konrad şehre bu ayrıcalığı bahşetmişti. Gönüllere değil de cüzdanlara hitap eden hoş bir hamle. Ticaret imtiyazının güzel tarafı 3 gün boyunca sadece Köln'lü tüccarların satın alma hakkına sahip olmasıydı. Dahası ürünleri tetkik etme ve uygun olmadıklarını görürlerse Ren'e dökme hakkına da sahiptiler. Bu sayede artık balığın en tazesi ve şarabın en kalitelisi Köln'de satılır hale gelmişti. Ve en çok talep edilen ürünler artık Güney Almanya topraklarına erişemiyordu. Bu noktada Matthias'ı huzursuz eden tek bir şey vardı. Konrad'a minnetkar kalma düşüncesi. Bu ancak saf mantıkla üstesinden gelinebilecek bir çelişkiydi. Duygular kesinlikle dışarıda bırakılmalıydı. Taviz vermez mantığı Matthias'ın kendisine bahşettiği için Tanrı'ya şükrettiği nadir niteliklerden biriydi. En azından arada bir fırsat bulduğunda. İşaret parmağı listede yavaşça aşağılara doğru indi ve bir ürünün üzerinde durdu. Sırmalı kumaş. Tetkik edip satın alın dedi. Yanı başında bekleyen başkatibi hemen başıyla selam verdi ve armatörlerin liman işçilerine bağırdı ve görüşme için bekledikleri yere koştu. Matthias kafasından birkaç hesap yaptı ve bunun güzel bir gün olduğunda karar kıldı. İspanya'dan yeni gelmiş şaraplardan birkaç fıçı almasını düşünmesine neden olacak kadar güzel bir gün. Matthias, nehre baktı, tüm neşesi uçup gitmişti. ''Ne istiyorsun?'' dedi soğuk bir tonda. Kuno Kone arkasından yaklaştı. Yavaşça dönüp onunla yüz yüze geldi. ''Eğer müsaade edersen seninle bir şey konuşmak istiyorum.'' Matthias tereddüt etti. Bir gözü hala şarap fıçılarındaydı. Sonra ilgisini kaybetti ve omuz silkti. ''Artık söylenecek ne kaldı merak ediyorum.'' dedi keyifsizce.
''Benim hala var. Artık beni görüşmelerinize almıyorsunuz.''
''Bunu yapan Johan, ben değilim.''
''Sen de öyle.'' diye ısrar etti Kuno. ''Sen de Johan gibi benim size ihanet edebileceğimi düşünüyorsun. Ne yersiz bir şüphe.''
''Yersiz mi? Boş yere şüphelenen şimdi biz mi olduk?''
Matthias'ın dudaklarının kenarı büküldü.
''Bu laflarla beni ikna edebilmem mümkün değil.'' ''Johan ya da Theo Derrich'i yere yıksam senin tepkin ne olurdu?''
''Sizin kadar sert yaklaşmazdım meseleye.''
''Sert ha?
Matyas acı acı güldü. Duygusal sersemin tekisin Kuno. Bize ihanet edeceğini söylemiyorum. Ama beynin duygularla yumuşamış ve inan ki bu hepsinden kötüdür. En iyi niyetle en kötü şeyleri yapmak da mümkündür. Bu yüzden seni dışladık. Son sözüm budur.
Son bir şey var. Kuno şevkle başını iki yana salladı. Tüm acı ve hakaretleri unutmaya hazırım. Ama suçlu ilan edilip sürgüne gönderilen kardeşlerimi de mi unuttunuz?
Tabii ki hayır.
Onlar da yargıçtı, tıpkı Daniel gibi. İsmini söylemek bile onu rahatsız ediyordu. Bruno ve Herman ittifakımız için hayatlarını bile feda ederler. Onlar...
İttifakımızın amacı sadece menfaatlerimiz olduğundan bu uğurda kimsenin hayatını feda etmesi gerekmeyecek.
Fakat onlar ittifaka inanıyorlar, bana inanıyorlar. Eğer ben yoksam kim onları haberdar etmeye devam edecek?
Bunu daha önce düşünmen gerekirdi.
Pişman olmak için asla geç değildir Matyas. Hala nehre bakmakta olan Matyas başını hafifçe iki yana salladı.
Senin için artık çok geç dedi.
Matyas, güven bana, lütfen. İşlerin ne durumda olduğunu bilmeliyim. Kızıl kafaya ne oldu? Urquhart.
Beni rahat bırak.
Peki kardeşlerime ne söyleyeyim?
Matyas kalın kaşlarının altından ona baktı. Onlara kendisini kontrol etmekten aciz, zayıf iradeli bir kardeşleri olduğunu söyleyebilirsin. Köln'e geri döndüklerinde şikayetlerini bana bildirebilirler. Şimdilik...
Sustu. Urquhart'ın emrine verdiği uşaklardan birisi gümrüğe doğru yaklaşıyordu. Matyas, yalvarırım diye sızlandı Kuno.
Matyas bir işaretle onu susturdu ve gergin bir şekilde adamın yanına gelmesini bekledi. Adam nefes nefeseydi. Tek kelime etmeden yeleğindeki deri iple bağlı parşömeni aldı ve Matyas'a uzattı. Bu da ne?
Dostunuz sarı saçlı Dominikan dedi hizmetkar nefes nefese.
Evet ne? Konuşsana.
Bunu bana o verdi efendim.
Hiçbir şey demedi mi? Kendini toparla be adam. Onunla nerede görüştün?
O beni buldu. Santa Cecilia civarındaki bölgeyi geziyordu ki birden karşımıza çıktı. Büyük bir el arabasını itiyordu, yüklüydü ve üzeri battaniye ile örtülüydü. Tüm bildiğim... Hayır bir dakika, arabadaki yükün canlı olduğunu söyleyebilirim size. Yani nasıl desem, bir an önce okumanız çok önemliymiş ve...
Durdu, yüzündeki çaresizlikten Urquhart'ın sözlerini tam hatırlamadığı anlaşılıyordu.
Hatırlasana diye bağırdı Matyas adama, yoksa unuttuğun son şey olur.
Hiç zaman kaybetmeyecekmişsiniz. Cümlesini tamamlayan adam rahat bir nefes aldı.
Matyas sabırsızca parşömeni açtı ve okumaya başladı. Gözünün ucuyla Kuno'nun da merakla yaklaştığını görebiliyordu. Mektubu indirip ona ters ters baktı.
Gitme zamanın geldi.
Beni böyle kolayca başından atamazsın diye söylendi Kuno. Hatalarımı telafi edeceğime söz...
Defol!
Derin derin nefes alan Kuno bir süre ona baktı. Diz mi çökse yoksa bir vuruşla Matyas'ı yere mi yıksa karar veremiyordu. Sonra öfkeyle paltosunu topladı ve tek kelime etmeden topukları üzerinde dönüp gitti. Matyas kapıdan çıkıp gidene kadar onu izledi. Uşak huzursuzca ağırlığını bir o bir bu bacağına veriyordu.
Bir şey daha var efendim.
Söyle o zaman.
Gergin bir şekilde adam hikayeyi anlatmaya çalıştı ama gittikçe öyle bir kekeleyip lafı dolandırmaya başladı ki Matyas dediklerinden tek kelime anlamadı. Sonunda başpapazı ve kızıl kafayı ellerinden kaçırdıklarını çözmeyi başardı. Parşömene baktı.
Hepiniz temiz bir sopayı hak ediyorsunuz dedi.
Dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi.
Diğer taraftan haberler o kadar da kötü değil ve şu an yapacak daha önemli işlerim var. Fikrimi değiştirmeden hemen görev yerine dön.
Uşak başını eğip selamladı ve fırladı. Matyas başkatibini yanına çağırdı ve ona talimatlarını bildirdi. Sonra rıhtımdan ayrıldı. Aceleyle Ren sokağını geçip Johan'ın muhasebe mucizelerini gerçekleştirdiği ihtişamlı bir bina olan Overstolz malikanesine geldi. merdivenleri ikişer ikişer çıktı ve Johann'ın ofisine daldı. Başpapaz ve kızıl kafa kaçmış diye bağırdı ve parşömeni Johann'ın burnunun dibinde masanın üzerine vurdu. Johann ona baktı, bitkin görünüyordu. "Biliyorum," dedi bezgin halde. "Ayrıca iki ölüme daha imza attığımızı ekleyebilirim. Sevinsem mi, üzülsem mi bilemiyorum."
"Ne? Kim?"
"Urquhart'ın şahitleri. İşler karışıyor. Birileri San Martin hamamını, sükunetini bozmuş görüldüğü kadarıyla. Şimdilik sahibiyle yardımcısını gözaltına almışlar. Birkaç fahişe de şüpheliler listesindeymiş." Johann burnundan soludu. "Ama fahişelerin serbest bırakılacağını söylüyorlar. Müşterilerden birinin üç kaburgasını, kürek kemiklerini ve boynunu onların nasıl kırabileceğini kimse açıklayamıyor."
"Ya diğeri?" diye sordu Matthias şaşkın halde.
Johann omuz silkti. "Suda mı yoksa boğazı sıkılarak mı boğulmuş, anlayamadılar."
"Al başına belayı."
Johann ayağa kalktı ve pencereye yürüdü. "Matthias, bu olanlardan memnun olduğumu söyleyemeyeceğim. Onun bizim adamımız olduğunu düşünüyordum. Ama artık kendimi bir kurdu yardımcı olarak seçmiş bir kasap gibi hissediyorum. Bilmem anlatabildim mi?"
"Gayet açık."
Matthias yanına geldi ve parşömeni gözünün önüne tuttu.
"Ama Urquhart konusunda endişelenmeye başlamadan evvel bu mesajı okuman gerek."
Şüphe eder bir bakışla Johann parşömeni aldı, okudu, bir daha okudu. Sonra da hayretle başını iki yana salladı.
"Bir de rehin mi almış?"
"Evet, onları saklayacak güvenli bir yerimiz de var."
"Sakın bu eve getirme tekrar."
Matthias teskin edici bir işaret yaptı.
"Hayır, bu evde değil. Nehir kıyısındaki eski depodan bahsediyorum. Oraya kimse uğramaz. Yarına her şey bitmiş olur. Tanrı'nın ya da şeytanın izniyle. Burada önemli olan her şey bitene kadar ağızlarını kapalı tutmaları."
"Yarın," diye mırıldandı Johann.
Matthias onun kolunu tuttu ve sıktı.
"Başarmamıza çok az kaldı Johann. Artık vazgeçemeyiz. Yarın. Evet, yarın. Aklımızı yarın olacaklara verelim."
Johann pencereden bakmaya devam etti. Dışarıda yaşam huzurlu ve düzenliydi. Her şey yerli yerindeydi. Peki yarından sonra her şey nasıl olacaktı?
"Uşaklardan birini ona yol göstermesi için gönder," dedi.
"Uşaklar çok aptal," dedi Matthias. "Örneğin bana tilkinin ve Jasper'ın izini kaybettiklerini söylemeye gelen adam hamamdaki iki cesetten bahsetmeyi unuttu. Urquhart'la bizzat görüşmeyi tercih ederim."
"Çok riskli. Onu eve getirmekle büyük hata yaptık zaten."
"Ben..."
"Dert etme. Daha iyi bir fikrim var. Uşaklardan birine onunla gitmesini söyle. Hayır, daha iyisi gidip Urquhart'a sadece yolu tarif etsin ve kendisine deri iplerden götürsün," diye de ekledi soğuk bir gülümsemeyle. "Rehineyi ne kadar sıkı bağlarsan o kadar iyidir."
"O nasıl yapacağını bilir," Matthias sırıttı.
"Umarım." Johann parmaklarını saçlarının arasında gezdirdi, sonra da masasına döndü.
"Bu kadar derdim yetmezmiş gibi işler de dağ gibi yığıldı," diye söylendi.
"Öyle ama buna değecek."
"Evet, haklısın tabii ki. Gereken adımları atalım ve diğerlerini de haberdar ederim."
Kapının eşiğinde Matthias geri döndü.
"Bu arada Kuno geri dönmek istiyor," dedi tereddütle.
Johann başını kaldırdı. "Sana öyle mi söyledi?"
"Evet, daha yeni."
"Peki sen ne dedin?"
"Onu başımdan savdım. Yine de..."
Matthias kaşlarını çattı.
"Onu doğrudan cehenneme göndermek daha doğru bir adım olacak."
"Bunu duymamış olayım," dedi Johann asık suratla.
"Hayır mı? Peki, tamam," dedi Matthias. "Her şeyin bir yeri ve zamanı var, öyle değil mi Johann? Her şeyin bir yeri ve zamanı var."
Yaşayan ölüler. Trump, yolda bir çukur, su dolu. Jakob tüm bedenlerini hissedebilmeyi çok isterdi. Kaburgalarının kasıklarına kaydığı gibi bir şüphe vardı içinde. Diğer taraftan en azından şimdilik parmaklarını sıkıştığı yerden kurtarmaya çalışmayı bırakmıştı.
Araba hareket halinde olduğu müddetçe onun için sabırla bekleyip bir zamanlar aynı şeyler başına gelmiş bir azize dua etmekten başka seçenek yoktu. Sırılsıklandı, kafasının içinde yel değirmenleri dönüyordu. Hiçbir azizin başına böylesi bir musibet gelmemişti. Ateşte kızartılmışlardı, üzerlerine kızgın yağ dökülmüştü, küçük küçük doğranmışlardı ve dört at tarafından aynı anda dört tarafa çekilmişlerdi. Ama hiçbiri bir arabanın şaftına sıkışıp kalmamıştı. İçler acısı. Yakup tahtalara baktı. Şimdiye kadar üzerlerindeki her çizgiyi ezberlemişti. Hayal gücü artık o çizgileri karanlık bir ormanda akan nehirler, şu anda yol almakta oldukları yarım kalmış delik deşik yollar gibi görmeye başlamıştı. Tahta kurtlarının çizdiği manzara cehennemi andırıyordu. Kraterlerle bezeli bir arazi ve insan bilgisinin ötesindeki bir yere benzeyen budak deliği. Yakın mesafeden bakmak zorunda kalmadığı müddetçe insan bir tahta parçasında neler olduğunun asla farkına varamazdı. Ne kadar zaman geçti bilinmez. Sonunda arabacının bağırdığını duydu. Çüş! Kısıtlı görüş alanına bağlı olarak etraflarında onlardan başka hiç kimse olmadığını söyleyebilirdi. Arabacının ayağının yere bastığını gördü. Yürüdüler ve ayrıldılar. Ardından bir şırıltıyla idrarın yere aktığını gördü. Yakup bir kez daha parmaklarını tahtaların arasından kurtarmayı denedi. Bu sefer daha sistemli gidecek, hepsini birden çekmek yerine teker teker çekmeyi deneyecekti. Sol elinin küçük parmağıyla başladı, döndürdü ve salladı, yavaş yavaş çekerek sonunda kurtarmayı başardı. 10 taneden birini kurtarmıştı. Hiç yoktan iyiydi. Eğer bir elini kurtarabilirse sonunda dik durabileceği konuma gelme şansı vardı. Tek yapması gereken döndürmeye ve sallamaya devam etmekti. Rahatlayan arabacı geri döndü, yerine yerleşti ve atları sürmeye başladı. Şimdilik küçük parmağıyla yetinmek zorundaydı. Bir süre sonra Yakup yolun kıyısındaki duvarları gördü. Bir kez kısa süre de olsa sesler işitti. Sonrasındaysa sinir bozucu tekrar eden gürültüler. Araba sağdaki düz bir alana döndü ve orada durdu. Arabacı birkaç metre uzaktaki binaya girdiğine göre bu seferki mola öncekinden uzun olacaktı. Yakup tekrar işe koyuldu. Hiç değilse şu anda arabanın sallantı ve savurmalarıyla uğraşması gerekmeyecekti. Ayrıca durum zannettiği kadar da kötü değildi. Sol elinin kalan parmakları sıkıştığı yerden çıkmamak için çok direnmiş olsa da bir kez sol elini kurtarmayı başardığında sağ eli hiç güçlük göstermeden sıkıştığı yerden çıktı ve Yakup tozlu zemine düştü. Rahat bir nefes alan Yakup kendine gelebilmek için bir süre orada uzandı. Parmak eklemleri sızlıyor ve kanıyordu ama umursamadı. Kaçmayı başarmıştı ve önemli olan da buydu. Kaçmıştı ama nereye? Küçük bir fare gibi sessizce ve emekleyerek arabanın altından çıktı ve etrafı kolaçan etti. İlk izlenimi hafif eğimli, ileride ardında sık ağaçların bulunduğu sarmaşık kaplı bir duvarla biten geniş bir avluda ya da meydanda olduğuydu. Sağ tarafında uzun bir sıra halinde alçak binalar vardı. Daha büyük bir alana açılan geniş girişiyle manastır yatakhanesine benzemiyordu. İleride ağaçlarla çevrili küçük bir kilisenin alçak çan kulesini görebiliyordu. Yakup arabacının girdiği en yakın binadan yükselen sesleri işitti. Arabanın etrafında döndü ve kapısı olan bir duvar gördü. Arabanın geçtiği yer o kapıydı ve şu anda iki adam tarafından kapatılıyordu. Hemen başlığını başına geçirdi. Buranın ne tür bir yer olduğunu kestirememişti. Ne manastıra ne de köye benziyordu ve bir kale içinde duvarlar çok alçaktı. Adamlar kukuletalı paltolar giyiyorlardı ama keşiş değildiler. Kaçmayı tercih ederdi ama artık bu da imkansızdı. İki adam her an dönebilirdi. Belki de zorluğu doğrudan göğüslemenin zamanı gelmişti. Asil bir ifadeye bürünerek paltolu adamlardan birinin yanına gitti ve omzuna dokundu. "Affedersiniz," dedi. Adam arkasını döndü. Yakup dehşet içerisinde geri kaçtı. burnu ve dudağı olmayan çürümüş bir kafatasına bakıyordu. Sol gözünün olması gereken yerde sarı iltihaplı bir boşluk duruyordu. Diğeri de ifadesizce baktı ona. Dehşetini gizlemekten aciz şekilde bir adım daha geri gitti. Mahluk bir zamanlar el olması gereken bir şeyi ona doğru uzattı ve yaklaştı. Boğazından ne olduğu belirtisiz hırıltılar yükseliyordu. Diğeri de yaklaşmaya başlamıştı. Birkaç gözyaşı izinden başka işaret olmayan yüzünü bir sakal öbeği kaplıyordu. Kaygılı bir şekilde Yakup'un gerileyişini izledi. Gözlerini bu dehşete kapılmış adamdan alamıyordu. Sonra da kahkahayı patlattı. Yavaşça ona doğru yürüdüler. Yakup döndü ve birkaç adam ve kadının dikilmiş kendi aralarında konuştukları kiliseye doğru koşmaya başladı. Yaklaşınca onları daha iyi gördü. Mahvolmuş suratlar ve eksik uzuvlar. O sırada arabacının girdiği binanın kapısı açıldı. Dizlerinden aşağısı olmayan bir adam neler olduğunu görmek için dışarı çıktı. Yakup'un bulunduğu yöne doğru emek harcayarak gelmeye başladı. Kapıdaki iki kişi ona yetişmişken şimdi de kilisenin önünde duranlar etrafını kuşatmaya başlamışlardı. Yakup çaresizce kaçacak bir yer aradı ama her yer duvarlarla çevriliydi, kapana kısılmıştı, çevresini sarmışlardı. Üstüne saldıracak, onu lime lime edecek ve kendilerinden biri haline getireceklerdi. Yakup'un başı dönüyordu, tökezledi ve dizlerinin üzerine düştü. 26. Ayrımın sonu. Sayfa 279.